15. ayrım. Bir zamanlar Güney Amerika yerlilerin avlanırken ok zehri olarak kullandıkları kürar, Avrupa'daki bazı hastanelerde de bulunur. Çünkü bazı ameliyatları kolaylaştırmak amacıyla denetimli olarak kimi kasları felç etmek için kullanırlar. Aşırı dozda verilen kürar ise Igor'un Cevitz'in sırtına sapladığı iğnenin ucundaki gibi bir kuşu 2 dakika içinde öldürebilir, yaban domuzunu 15 dakikada. Büyük memelileri ise örneğin bir insanı 20 dakikada öldürür. Kana karışır karışmaz vücudun sinir ağlarını gevşetir, giderek tüm işlevlerini yitirmelerini sağlar, en sonunda da solunum felcine yol açar. En tuhafı da, ya da kimilerine göre en kötüsü, kurbanın bu süre içinde bilincini yitirmediği halde yardım istemek için hareket edememesi ya da vücuduna yavaş yavaş yayılan felci önleyememesidir. Ormanda bir av sırasında birinin parmağına zehirli ok batarsa yerliler ne yapacaklarını çok iyi bilirler. Ağızdan ağza yapay solunum yaparlar ve böyle kazalara çok sık rastlandığı için her zaman yanlarında taşıdıkları bitkisel bir panzehir kullanırlar. Kentlerdeki sağlık görevlileri ise hiçbir şey yapamazlar çünkü bir kalp krizi vakasıyla karşı karşıya olduklarını sanırlar. Igor otele doğru yürürken arkasına bakmamıştı. O sırada iki arkadaştan birinin deli gibi suçluyu arayacağına, öbürünün de ambulans çağırmak üzere telefona sarılacağını biliyordu. Ambulans çabucak gelecek ama görevliler ne olup bittiğini anlayamayacaklardı. Renkli üniformaları ve yüksek görünürlüklü ceketleriyle gelecekler yanlarında bir defibrilatör, kalbe bir dizi elektroşok uygulamak için ve bir de taşınabilir elektrokardiyogram getireceklerdi. Oysa kalp kürardan en son etkilenen kastı ve beyin ölümü gerçekleştikten sonra bile atmaya devam ederdi. Sağlık görevlileri Javits'in kalp atışlarında hiçbir anormallik bulamayacaklar. O yüzden de sıcaktan rahatsızlandığını ya da gıda zehirlenmesi geçirdiğini sanarak onu bir sedyeye koyacaklar ama yine de her türlü önlemi alacak, oksijen maskesi bile takacaklardı. O sırada 20 dakikalık sürede olacak ve beden hala yaşıyor olsa da beyin artık bitkisel hayata geçmiş olacaktı. Evet, Igor her şeyi planlamıştı. Fransa'ya kayda geçirilmeyen bir silahla ve Moskova'daki Çeçen mafyasıyla bağlantıları sayesinde elde ettiği çeşitli zehirlerle girebilmek için özel uçağıyla gelmişti. Bir iş görüşmesi planlıyormuşçasına her adımı, her hamleyi önceden kılı kırk yararcasına çalışmıştı. Kafasında kurbanların listesini çıkarmıştı. Tanışıp konuştuğu kurban dışında ötekilerin hepsi farklı sınıflardan, farklı yaşlardan ve farklı milletlerden olacaktı. Teröristler arasında çok popüler olan ve yapılan aramalardan geriye hiçbir kayıt bırakmayan bir bilgisayar programından yararlanarak aylarca seri katillerin hayatlarını araştırmıştı. İşini bitirdikten sonra fark edilmeden oradan uzaklaşmak için gerekli tüm önlemleri almıştı. Terliyor. Hayır, pişmanlıktan değil. Eva böyle bir özveriyi gerçekten hak ediyordur belki de. Projesinin işe yaramayabileceğini düşünmekten. En çok sevdiği kadının onun uğruna her şeyi yapabileceğini, evrenleri bile yok edebileceğini bilmesine ihtiyacı vardı. Ama buna gerçekten değecek miydi? Yoksa bazen kadere boyun eğmek, her şeyi oluruna bırakmak ve insanların olup biteni kendi başlarına anlamalarını beklemek mi gerekiyordu? Igor yorgun. Artık doğru dürüst düşünemiyor. Kim bilir, belki de bir şey uğruna can vermek, kendini teslim etmek. Böylece daha büyük bir özveride bulunarak aşk uğruna kendi hayatını feda etmek. Cinayet işlemekten daha iyiydi. Bunun en iyi örneği Hazreti İsa'ydı. Düşmanları Hazreti İsa'nın yenik düştüğünü ve çarmıha gerildiğini gördüklerinde her şeyin bittiğini sanmışlardı. Sorunu temelden çözdüklerine inanarak galip gelenlerin yaptığıyla gurur duymuşlardı. Igor'un kafası karışık. Niyeti evrenleri yok etmekti. Aşk uğruna özgürlüğünü feda etmek değil. Rüyasında gördüğü kara kaşlı kız, İsa'yı kucağında tutan hem gururlu hem de nicedir acı çeken Meryem'e benziyordu. Igor banyoya gidip kafasını duşun altına sokuyor, soğuk suyu açıyor. bir türlü uyuyamaması, belki de tuhaf bir yerde, farklı bir zaman diliminde bulunmasından ya da planladığı ama yapmayı aklından bile geçirmediği bir şeyi yapıyor olmasından. Moskova'da Maria Magdalena'nın kutsal emanetleri önünde verdiği sözü hatırlıyor. Peki yaptığı şey doğru mu? Doğru olduğuna dair bir işaret gerekli. Özveri. Evet, bunu düşünmüş olmalıydı ama belki de neler olup bittiğini daha açık seçik görebilmek için bu sabah o iki dünyayı yok etmenin deneyimini yaşaması gerekiyordu. Tümüyle teslim olarak aşkın bedelini ödemek, bedeni insanı yalnızca yaptıklarına bakarak hüküm veren ve toplumun çılgınlık olarak gördüğü her davranışın ardında yatan niyetleri ve o nedenleri göz ardı eden cellatlara teslim edilecek. İsa, ki o sevginin her türlü özveriye değdiğini bilir, onun ruhunu teslim alacak ve Ava onun ruhuna sahip olacak. Onun neler yapabileceğini anlayacak, kendinden vazgeçmek, kendini feda etmek ve bütün bunları bir kişi için yapmak. Ölüme mahkum edilmeyecek, çünkü Fransa'da giyotin yıllar önce kaldırıldı ama uzun yıllar hapis yatabilir. Ava günahlarından ötürü nedamet duyacak. Onu görmeye gelecek, yiyecek getirecek, oturup konuşmaya, düşünmeye, sevmeye vakit bulacaklar. Ve bedenleri birbirine değmese de ruhları birbirine her zamankinden daha yakın olacak. Igor'un Baykal Gölü kıyısında yaptırmayı düşündüğü evde yaşayabilmek için yıllarca beklemek zorunda kalsalar da bu bekleyiş onları arındıracak ve kutsayacak. Evet, özveri, duşu kapatıyor. Bir an aynada yüzüne bakıyor, kendini değil bir kez daha boğazlanmaya hazır kuzuyu görüyor. Bu sabah giydiği giysileri yeniden sırtına geçirip sokağa çıkıyor. Eskiden küçük sokak satıcısının oturduğu yere yöneliyor ve gördüğü ilk polisin yanına gidiyor. Burada çalışan kızı öldürdüm. Polis Igor'a bakıyor, karşısında saçları darmadağın, gözlerinin altı morarmış, iyi giyimli bir adam var. Şu takı satan kızı mı? Igor başını sallıyor. Polis Igor'u pek dikkate almıyor. Ellerindeki torbalarla alışverişten dönen bir çifte selam veriyor. Bir hizmetçi tutun. Parasını sen mi vereceksin diye yanıtlıyor kadın gülümseyerek. Bugünlerde her şey ateş pahası. Hadi canım, sizde de para yoksa her hafta bir başka elmas yüzük takıyorsun parmağına. Igor olup biteni anlayamıyor. Az önce cinayet işlediğini itiraf etti. Ne dediğimi duydunuz mu? Bakın, hava çok sıcak. Gidip yatın, dinlenin biraz. Kanda yapılacak o kadar çok şey var ki. Peki kız ne olacak? Onu tanıyor muydunuz? Daha önce hiç görmemiştim. Bu sabah buradaydı. Ben de ambulansın geldiğini, birinin alınıp götürüldüğünü gördünüz ve kızın öldürüldüğü sonucuna vardınız. Nereli olduğunuzu bilmiyorum efendim. Çocuğunuz olup olmadığını da bilmiyorum ama şu uyuşturucular konusunda çok dikkatli olmalısınız. Herkes o kadar tehlikeli olmadıklarını söylüyor ama bakın zavallı kızın başına neler geldi. Polis Igor'un yanıtını beklemeden oradan uzaklaşıyor. Igor diretse, daha fazla ayrıntı mı verseydi acaba? Polis o zaman onu ciddiye alır mıydı? Ama tabii kanın ana caddesinin ortasında güpegündüz birini öldürmek olanaksızdı. Igor tıklım tıklım dolu bir partide işlediği öteki cinayet üstlenmeye bile hazırdı oysa. Ama yasa ve düzenin koruyucusu onu dinlemeye yanaşmamıştı. Nasıl bir dünyada yaşıyordu ki onları kendine inandırmak için cebinden tabancasını çıkarıp sağa sola ateş etmesi mi gerekiyordu? Ona kulak vermelerini sağlamak için durduk yerde cana kıyan bir barbar gibi mi davranmak zorundaydı? Igor, polisin karşı kaldırıma geçip bir kafeteryaya girişini izliyor. Polis belki fikrini değiştirir. Emniyet merkezinden daha ayrıntılı bilgi edinip geri döner. Kendisine cinayetin ayrıntılarını sorar diye bir süre beklemeye karar veriyor. Ama aslında böyle bir şey olmayacağından emin. Polisin parmağında elmas yüzük olan kadına söylediği sözleri hatırlıyor. Yoksa polis elmasın nereden geldiğini mi biliyordu? Tabii ki hayır. Bilseydi kadını doğruca emniyet merkezine götürür, çalıntı mal kullanmakla suçlardı. Kadının gözünden bakıldığında elmas pahalı bir mağazada sihirli bir biçimde belirmişti. Mağazadaki tezgahtarların her zaman söylediği gibi, ilk kesimi Hollandalı ya da Belçikalı kuyumcular tarafından yapılmıştı. Değeri kesimine, rengine, parlaklığına ve kıratına göre belirleniyordu. Fiyatı ise birkaç yüz euro ile sıradan ölümlerin akılların almayacağı miktarlar arasında değişiyordu. Elmas ya da bir başka adıyla pırlanta, herkesin bildiği gibi ısı ve zamanın etkisiyle değişen bir kömür parçasından başka bir şey değildir. Hiçbir organik madde içermediğinden yapısının ne kadar zamanda değiştiğini anlamak olanaksızdır. Yine de jeologlar bu sürenin 300 milyon yıl ile 1 milyar yıl arasında olduğunu tahmin etmektedirler. Elmas genellikle yer kabuğunun 120 kilometreden daha derin bölümlerinde oluşur ve elde edilebileceği yüzeye yavaş yavaş yükselir. Elmas bilinen en sert doğal maddedir ve elması ancak bir başka elmas kesebilir. Bu işlemden elde edilen parçacıklar cila makinelerinde ve kesici makinelerde kullanılır. Elmasın gerçek önemi ise mücevher olarak kullanılmasındadır. İnsan gösterişinin en yetkin belirtisidir elmas. Birkaç on yıl önce daha pratik şeylere ve daha büyük toplumsal eşitliğe geri döner gibi görünen bir dünyada elmas piyasadan yok olmaya başlamıştı. Ne? Merkezi Güney Afrika'da bulunan dünyanın en büyük maden şirketi, dünyanın en iyi reklam şirketlerinden birini tutmaya karar verdi. Süper sınıf, süper sınıfla buluştu. Araştırmalar yapıldı ve sonuçta iki kelimelik bir deyim çıktı ortaya. Elmas ölümsüzdür. Sorun çözülmüştü. Kuyumcular bu sloganı benimsediler ve sanayi yeniden büyümeye başladı. Elmas ölümsüz olduğuna göre insanın en azından teoride ölümsüz olan aşkını dile getirmesinin daha iyi bir yolu olabilir miydi? Süper sınıfı piramidin tabanını oluşturan milyarlarca insandan ayırt etmenin daha iyi bir yolu olabilir miydi? Elmasları olan talep artmaya, fiyatlar da yükselmeye başladı. Yalnızca birkaç yıl içinde o güne kadar uluslararası pazarın kurallarını belirlemiş olan aynı Güney Afrika şirketinin çevresi cesetlerle doldu. Igor neden söz ettiğini biliyor. Afrika'daki bir kabile çatışmasına müdahale etmek için bir ordu kurulmasına destek vermeye kalkıştığında bunun son derece güç bir iş olduğu anlaşılmıştı. Ama hiç pişman değil çünkü projeyi pek az insanın bilmesine karşın pek çok insanın hayatını kurtardı. Bundan artık unutulmuş bir akşam yemeğinde Eva'ya üstün körü söz etmiş ama daha fazla bir şey söylememeye karar vermişti. Ne zaman bir hayır işi yapsa bunu neredeyse kendinden bile gizli tutmayı tercih etmişti. Elmaslar birçok hayat kurtarmasına yardımcı olmuştu ama bu biyografisinde hiçbir zaman görünmeyecekti. Bir caninin suçunu itiraf etmesini hiç aldırmayan ama tuvalet kağıtları ve temizlik malzemeleriyle dolu torbalar taşıyan bir kadının parmağındaki mücevhere övgüler yağdıran polis işinin ehli değil. Bu beyhude sanayinin yaklaşık yılda 50 milyar dolar yarattığından, madenciler, nakliyeciler, özel güvenlik şirketleri, elmas fabrikaları, sigorta şirketleri, toptancılar ve lüks mağazalardan oluşan koca bir orduyu barındırdığından habersiz. Elmasın çamurun içinden çıktığının ve bir mağazanın vitrinine gelinceye kadar bir sürü kan ırmağından geçmesi gerektiğinin farkında değil. Madenci elde etmek için yanıp tutuştuğu serveti, ona sağlayacak taşı bulmak için tüm yaşamını çamurun içinde geçirir. Bulduğu taşların her biri ortalama 20 dolara satılır. Oysa aynı taş sonunda tüketiciye 10 bin dolara patlayacaktır. Ne ki, madenci yine de mutludur çünkü yaşadığı yerde insanlar yılda 50 dolardan daha az kazanırlar. Ve akla gelebilecek en kötü koşullarda çalışarak ele geçirdiği 5 taş, onun kısa ama mutlu bir yaşam sürmesi için yeterlidir. Kim oldukları bilinmeyen kişiler tarafından satın alınan taşlar Liberya, Kongo ve Angola'daki başıbozuk ordulara aktarılır. Bu ülkelerde tepeden tırnağa silahlı muhafızların koruduğu bir adam, uçakların yasa dışı olarak indiği küçük bir havaalanına gönderilir. O havaalanına tam zamanında inen bir uçaktan takım elbiseli bir adam çıkar, yanında genellikle küçük bir çanta taşıyan göbekli bir başka adam vardır. Adet yerini bulsun diye selamlaştıktan sonra korumalarla gelen adam birkaç küçük paketi öteki adama teslim eder. Belki de batıl inançlardan kaynaklanan nedenlerle. Paketler her zaman eski çoraplara sarılıdır. Gömlekli adam cebinden özel bir kuyumcu gözlüğü çıkarıp sol gözüne takar ve her bir parçayı tek tek incelemeye koyulur. Yaklaşık 1,5 saatlik kılı kırk yaran bir incelemeden sonra çantasından küçük bir elektronik hassas terazi çıkarır ve paketlerin içindekileri tartının üzerine boşaltır. Bir kağıdın üstünde birkaç hesap yapar. Sonra teraziyle birlikte her şey çantaya yerleştirilir. Takım elbiseli adam silahlı muhafızları işaret eder ve muhafızların 5-6'sı uçağa biner. Uçaktan indirmeye başladıkları büyük sandıkları havaalanının bir kenarına yığarlar ve uçak oradan ayrılır. Operasyonun tamamlanması günün büyük bir bölümünü alır. Büyük sandıklar açılır. Sandıkların içinden hassas tüfekler, patlatıldığında çevreye küçük, ölümcül metal bilyeler saçan antipersonel mayınlar ve mermiler çıkar. Silahlar paralı askerlere ve orduya bağlı askerlere dağıtılır. Ve çok geçmeden ülke kendini yeni bir acımasız hükümet darbesiyle karşı karşıya bulur. Kabileler yok edilir. Bombalar çocukların kollarını, bacaklarını havaya uçurur. Kadınların ırzına geçilir. Bu arada çok uzaklarda, genellikle Antwerp ya da Amsterdam'da, bir takım adamlar büyük bir ciddiyet ve aşkla çalışmakta, gösterdikleri ustalık karşısında kendilerinden geçerek taşları, kılı kırk yararcasına kesmekte, zaman içinde dönüşüp oluşan bu kömür parçasından, her fasetasında belirmeye başlayan ışıltılar karşısında büyülenmektedirler. Elmas, elması kesmektedir. Bir yanda dumanların kapladığı göğün altında umarsızca çığlıklar atan kadınlar, öte yanda ışıltılı odaların pencerelerinden görünen olağanüstü güzellikte eski binalar. 2002 yılında Birleşmiş Milletler elmasların kaynağının izini sürmeye çalışan ve kuyumcuların savaş bölgelerinden gelen elmasları satın almalarını yasaklayan bir karar aldı. Kimberley belgeselini imzaladı. Avrupa'nın saygın elmas kesimcileri bir süre için taşları yeniden Güney Afrika tekelinden satın almaya yöneldiler. Ne var ki çok geçmeden bir elması resmi kılmanın yolları bulununcaya kadar. Politikacıların kanlı elmasları ortadan kaldırmak için ellerinden geleni yaptıklarını ileri sürmelerini sağlayan bir yalana dönüştü. Igor 5 yıl önce elmas karşılığında silah almış, Liberya'nın kuzeyindeki kanlı bir çatışmaya son vermek amacıyla küçük bir grup kurmuş ve başarılı da olmuştu. Yalnızca caniler öldürülmüştü. Küçük köylere barış geri gelmiş, elmaslar da hiçbir yakışıksız soruyla karşılaşılmadan Amerika'daki kuyumculara satılmıştı. Toplum suçu önlemek için harekete geçmiyorsa insanlar da doğru olduğunu sandıkları her şeyi yapmaya hak kazanırlar. Birkaç dakika önce Kandaki plajda da benzer bir şey olmuştu. Her iki cinayette keşfedilir keşfedilmez biri ortaya çıkıp her zaman söyleneni söyleyecekti. Katilin kimliğini belirlemek için elimizden geleni yapıyoruz. Olsun. Yüce kader bir kez daha doğru yolu göstermişti. Özveri yeterli değildi. Kaldı ki, Igor bütün bunları düşünürken onun yokluğu Eva'ya dayanılmaz gelecek, onun serbest bırakılmasını beklerken uzun geceler ve bitmez tükenmez günler boyunca konuşacak kimseyi bulamayacaktı. Onun soğuk hücresinde boş duvarlara bakıp durduğunu ne zaman düşünse gözyaşları dökecekti. Ve en sonunda Baykal Gölü kıyısındaki eve gidip orada yaşayacakları gün geldiğinde, İkisi de birlikte planladıkları serüvenleri yaşayamayacak kadar yaşlanmış olacaklardı belki de. Polis kafeteryadan çıkıp yeniden Igor'un yanına geliyor. Hala burada mısınız efendim? Yolunuzu mu kaybettiniz? Yardıma ihtiyacınız mı var? Hayır, teşekkür ederim. Dedim ya, gidip dinlenin biraz. Bu saatlerde güneş çok tehlikeli olabilir.